bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Varoluşçuluk, egzistansiyalizm, Jean-Paul Sartre, Say Yayınları, 14. baskı, 1997, çeviren Asım Bezirci, seslendiren İsmail Emre Ülker. Dünyaca ünlü filozof ve yazar Sartre, yurdumuzda da adı çok anılan sanatçılardandır. Edebi eserlerinden çoğu kısa zamanda Türkçe'ye aktarıldı. Fakat felsefi eserleri dilimize yeni yeni çevrilmeye başlandı. Varoluşçuluk, çevirisi bu yolda atılmış ilk adımdır. Çevirinin başında Asım Bezirci, Gaëtan Picon ve Lafont Bompiani'nin varoluşçuluk ve Sartre'a ilişkin inceleme ve eleştirileriyle geniş bir kaynakça yer almaktadır. Şimdiye değin varoluşçuluk, beşi daha önce başka yayın evleri, geri kalanı Say tarafından olmak üzere toplam 11 kez basılmış bulunuyor. Okurların gösterdiği bu sürekli ilgide, kitabın niteliği yanında Asım Bezirci'nin titiz çalışmasıyla açık ve duru Türkçesinin de payı olduğunu sanıyoruz. Varoluşçuluk, inceleme, konuşma, tartışma. Önsöz, Asım Bezirci. Varoluşçuluğun tanımı. Varoluşçuluk nedir? Şimdiye değin çeşitli karşılıklar verilmiş bir sorudur bu. Söz gelişi Weil'e göre varoluşçuluk bir bunalım, Monnier'e göre umutsuzluk, Hamelin'e göre bunaltı, Banfi'ye göre kötümserlik, Varla göre başkaldırış, Marcel'e göre özgürlük, Lukács'a göre idealizm, Benda'ya göre us dışıcılık, irrasyonalizm, Folkiye'ye göre saçmalık felsefesidir. Bu değişik karşılıklar varoluşçuluğu gereğince tanıtıyor mu bize? Eski deyişle, agyarını mani, efradını cami bir tanıma, tarife varıyor mu? Sanmıyorum. Çünkü onlar tanımlamaktan çok varoluşçuluğun belli bir yanına parmak basıyorlar. Belli bir özelliğini ya da belirtisini ortaya koyuyorlar. Üstelik abartarak, büyüterek. Acaba varoluşçuluğun bütün temel özelliklerini kucaklayan bir tanım yapılamaz mı? Jean-Paul Sartre'a sorarsanız bundan kolay bir şey yoktur. Varoluşçuluğu okurlara tanımlamak mı? Çok kolay bir iştir bu. Felsefe terimleriyle söylersek her nesnenin bir özü, bir de varlığı vardır. Öz sürekli nitelikler topluluğu demektir. Varlık ya da varoluşsa dünyada etkin olarak bulunuş demektir. Çoğu kimseler özün önce varoluşun sonra geldiğine inanırlar. Örneğin bezelyeler bir bezelye düşüncesine göre yerden biter, yuvarlaklaştırırlar. Hıyarlar ancak hıyarlık özüne uyarak hıyar olurlar. Bu düşünüş köklerini dinden alır. Bir ev kurmak isteyen kimsenin ne biçim bir nesne yaratmak istediğini iyice bilmesi gerekir. Burada öz varoluştan önce gelir. İnsanları Tanrı'nın yarattığına inanan kimselerse şöyle düşünürler. Tanrı insanları kendindeki insan düşüncesine göre var eder. Öte yandan inançsız kimseler de şu geleneksel görüşe bağlanırlar. Nesne ancak özüne uyduğu zaman var olur. Nitekim 18. yüzyıl hep şuna inandı. Bütün insanlara özgü ortak bir öz vardır. Bu değişmez özün adı insan doğasıdır. Varoluşçuluksa tam tersini öne sürer bunun. İnsanda ama yalnız insanda varoluş özden önce gelir. Bu demektir ki insan önce vardır. Sonra şöyle ya da böyle olur. Çünkü o özünü kendi yaratır. Nasıl mı? Şöyle. Dünyaya atılarak, orada acı çekerek, savaşarak yavaş yavaş kendini belirler. Bu belirlenme yolu hiç kapanmaz. Her zaman açıktır. Görüldüğü gibi gerçekte Sartre'da tanımını yapmıyor varoluşçuluğun. Onun birkaç ana özelliğini açıklamakla kalıyor. Tümel bir tanıma ulaşmıyor. Ulaşsaydı varoluş özden önce gelir ilkesi apayrı yorumlara uğramazdı. Jaspers, Heidegger ve Sartre gibi önde gelen varoluşçular ana konularda anlaşmazlığa düşmezlerdi. O kadar ki varoluşçuların çoğu bu adı dahi benimsememiştir. Örneğin Heidegger derslerinden birinde ona karşı konuşmuştur. Jaspers, varoluşçuluğun varoluş felsefesini öldürdüğünü öne sürmüştür. Peki varoluşçuluk tanımlanamaz mı? Heinemann bu soruyu olumsuz cevaplandırıyor. Hayır, varoluşçuluğun gerçek bir tanımı yapılamaz. Çünkü varoluşçuluk sözcüğünü kucaklayan tek bir öz, tek ve değişikliğe uğramayan tek bir felsefe yoktur. Bu sözcük aralarında derin ayrımlar bulunan çeşitli felsefeleri gösterir. Nitekim varoluşçu sayılan Kierkegaard, Heidegger, Marcel, Jaspers, Sartre, Nietzsche gibi filozofların üzerinde anlaştığı bir ilkeler topluluğu yoktur. Hegelcilerinkiyle karşılaştırılabilecek iyi tanımlanmış bir yöntemden de yoksundurlar. Ama yine de belli bir topluluk olarak ortadadırlar. Aynı çağın çocukları olup aynı sorunları ve güçlükleri cevaplandırmak zorundadırlar. Cevapları özdeş olmasa bile aynı yöne çevriktir ve aralarında içten içe bir bağlılık vardır. Başka bir deyişle varoluşçuluk sözcüğü belli bir düşünme biçimini, özel bir davranışı, ruhsal bir akımı göstermektedir. Daha doğrusu Jean Val'in deyişiyle belli bir iklimi ve ortak bir havayı belirtmektedir. Bu ortak iklim ve havanın temel eğilimleri şöyle özetlenebilir. Bireyciliğe aşırı yer vermek, kişioğlunu varoluş sorununa büyük ilgi göstermek ve herhangi bir düşünce okulundan olmamak, herhangi bir inançlar kümesini, özellikle sistemleri yetersiz görmek, sığlığını, bilgiçliğini, yaşamdan yoksunluğunu ileri sürerek, gelenekçi felsefeyi açıkça küçümsememek, bütün bunlar Kierkegaard'ın, Jaspers'in, Heidegger'in olduğu gibi Nietzsche'nin de belli başlı özellikleri ve varoluşçuluğun çıkış noktalarıdır. Varoluşçuluğun kökeni. Elbette bir şeyin tanımlanamaması yok olduğunu göstermez onun. Nitekim aşkı, şiiri, elektriği de tanımlayamıyoruz ama yok da sayamıyoruz. Çünkü her gün onların çeşitli belirtileriyle karşılaşıyoruz. Tıpkı sık sık varoluşçu ürünlerle karşılaştığımız gibi. Onun için varoluşçuluğu tanımlamaya çalışmaktansa belirtileri, ürünleri, kaynakları, konuları ve özellikleri üzerinde durmak daha uygun olur. Ritter'e göre varoluşçuluk köklerinden kopmuş, temelini yitirmiş, geçmişe, tarihe güvenini kaybetmiş, toplumda yabancılaşmış, mutsuz, huzursuz insan varlığını dile getiren bir felsefedir. Bu felsefe daha çok toplum içinde yaşayan bireyin tehdit altında olduğu, günümüzle gelenek arasındaki bağlantının koptuğu, insanın manasız bir varlık haline geldiği, kendi kendini yitirmek tehlikesinin baş gösterdiği yerde ortaya çıkar. Özellikle savaş ve bunalım ertesi yılları bu çıkışın keskinleştiği, göze battığı dönemlerdir. Bazı düşünürler, örneğin Tillich, bu çıkışın köklerini makinecilikte buluyorlar. Makinenin üretimde kullanılması bir takım ters sonuçlar doğuruyor. Bir yandan insan gitgide işlettiği makinenin egemenliği altına giriyor. Özünü, benliğini, bilincini, kişiliğini günden güne yitiriyor. Neredeyse dönen çarkın bir vidası haline geliyor, nesneleşiyor. Öbür yandan sosyalistlerin de söylediğine göre makinenin getirdiği toplumsal üretim düzeniyle bireysel mülkiyet düzeni arasındaki çelişme kişiyi tedirgin ediyor. İki düzen arasında bir uyarlık sağlanamaması insanı gittikçe kendine yabancı, saçma, ezici, güvensiz, anlamsız bir ortamda hiçlikle karşı karşıya yaşamak zorunda bırakıyor. Bu aykırı durum bireyin yavaş yavaş kişiliğinden olmasına, toplumda yabancılaşmasına, yalnızlaşmasına, bunalmasına yol açıyor. Giderek insanoğlu Sartre'ın deyişiyle nedensiz, zorunsuz, anlamsız bir varlık haline giriyor. Geçmişsiz, desteksiz, yapayalnız bir varlık. Tarih denen arabaya hayvanca koşulmuş, savaşı ve ölümü bekleyen bir varlık. İşte Marxçılık ve Freudçuluk gibi varoluşçuluk da bu durumun yarattığı bir akımdır. Ne var ki bu akımların çıkaklarının aynı olmasına karşın kullandıkları yöntemler ve vardıkları sonuçlar birbirinden ayrıdır. Varoluşçuluk adı geçen durumu yerine göre hem yansıtan hem de ona tepki gösteren bir felsefedir. Bundan ötürü varoluşçu yazarlar çağımızın kişisinin kimine göre bu kişi büyük burjuva, kimine göre işçi, kimine göre küçük burjuva, kimine göre ise bütün insanlıktır, bırakılmışlığını, yalnızlığını, boğuntusunu, umutsuzluğunu, güvensizliğini belirtmekle yetinmezler. Bu kişinin kendini tanımasını, özünü yaratmasını, benliğini kazanmasını, baskıdan kurtulmasını da isterler. İnsanı ezen teknik düzene, kişiliğini silen toptancı topluma, benliğini çiğneyen zorbalığa karşı koyar, gerekirse baş kaldırırlar. Bu yüzden öznelliğe ve bireyliğe büyük önem verirler. Öznellikten kalkarak bireyciliğe varırlar. Söz gelimi Kierkegaard, bireyi ana gerçek sayar, toplumu hor görür. Ona göre bireyin varlığını koruması için toplumdan, kamudan, eşitlikten sıyrılması gerekir. Bireycilik ancak yalnızlık, boğuntu, kaygı ve umutsuzluk içinde belirir, korunur ve derinleşir. Jaspers, bireylerin her işine karışan devlet makinesinin kişiyi yutmasından yakınır. Marcel, hayatın toplumsallaştırılmasına öfkelenir. Val, bugünkü düzende bireyin varoluşunun büyük bir kumarda öne sürülen para gibi tehlikede olduğuna inanır. Tehlikeden kurtulması Sartre'a göre sorumluluğunu yüklenmesine, durumunu kavramasına bağlıdır. Madem ki kişioğlu dünyaya atılmıştır, kendi başına bırakılmıştır, öyleyse yaptıklarından sorumludur. Nitekim o, kendini nasıl kurarsa öyle olacaktır. Tasarılarına, seçmelerine, eylemlerine göre varlığına bir öz kazandıracaktır. Edimleriyle kendini gerçekleştirecektir, gerçekleştirmelidir. Varoluşçuluğun çeşitleri. Emmanuel Monnier'e göre varoluşçuluk ağacının kökleri Sokrat'a, Stoacılara, Saint Augustine ile Saint Bernard'a değin uzanır. Varoluşçuluğun temelinde Blaise Pascal 1623-1662, onun üstünde Mayen de Birant 1766-1824, onun üstünde de Søren Kierkegaard 1813-1855 bulunur. Kierkegaard'dan sonra varoluşçuluk iki dala ayrılır. 1. Dinci Hristiyan varoluşçular. Danimarkalı Søren Kierkegaard, İsviçreli Karl Barth, Alman Karl Jaspers, Max Scheler, Landsberg, Francis Marius Biondel, Henry Bergson, Charles Peguy, Gabriel Marcel, Lesen, Beyaz Rus Nikola Berdiyat, Leon Chestov, Solomiev gibi. 2. Dinci olmayan tanrı tanımaz varoluşçular, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre ve bunlar gibi. Henry Mogin birinci dala Hamelin ile Husserl'i, Roger ile Schinze, Reinhold Niebuhr, Paul Tillich ve Martin Buber'i sokuyor. Emilio Anglisani aynı dala İtalyanlardan Castelli, Lazzarini ve Sicacca'yı ekliyor. Paul Folke'ye ikinci dala Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty ve Albert Camus'u katıyor. Gethin Picon'sa Monnier'in tersine Blondel ile Bergson'u varoluşçuluğun dışında tutuyor. Dostoyevski'yi Solonyev'den daha varoluşçu sanıyor. M. Alvarez varoluşçu yazarlar arasında Malraux, Bernanos, Unamuno gibi yazarların da adını anıyor. Bazı incelemeciler daha da ileri gidiyorlar. Marx'la Dewey gibi bilginler de Calvin ile Luther gibi din ulularında, Saint Augustine ile Saint Thomas de Queen gibi azizlerde ve Oden, Beckett, Beethoven, Battel, Baudelaire, Claudel, Faulkner, Frost, Van Gogh, Jit, Hemingway, Hölderlin, Kafka, Poe, G. Patricks, Rilke, Rimbaud, Roald, Valéry, hatta Eliot ile Shakespeare gibi sanatçılarda da varoluşsal yanlar buluyorlar. Henry Arvon varoluşçuluğun kaynağında kargaşacı, bireyci Max Steiner'i görüyor. Beaufret ise Kierkegaard'ın varoluşçuluğun öncüsü sayıyor. Gel gelelim Kierkegaard'ın tanınması ve anlaşılması ölümünden çok sonra oluyor. Varoluşçuluk 19. yüzyılın sonlarında daha çok Almanya'da filizleniyor. Nietzsche, Scheler gibi filozoflar varoluşçuluğun tohumlarını atıyorlar. Fransızlardan Bergson, Blondel, Braunschweig gibi düşünürler. Hegel'in usçu ve diyalektikçi felsefesine karşı bu tohumları geliştiriyorlar. Ayrıca bu tohumlar özellikle büyük sarsıntılar ve bunalımlardan sonra 1. ve 2. Dünya Savaşları'nın ertesinde iyice serpilip yayılıyor. Nitekim Heidegger'in eserleri 1927'de, Chestov'un 1927'de, Marcel'in 1928'de, Jaspers'in 1930'da, Lavelle'in 1933'te, Berdiyev'in 1936'da yayımlanmaya başlıyor. Sartre'ın kitapları da bu sıralarda çıkıyor. İmgelem 1936, Coşkular Üstüne Bir Kur'an Taslağı 1939, Düssel 1940, Bunaltı 1938, Duvar 1939. Önceleri Husserl'den etkilenen Sartre'ın bu eserlerinde ahlakçı ve ruh bilimci eğilimleri ağır basıyor. Nitekim eserlerinden ilk üçü salt ruh bilimsel konuları işliyor. Sartre bundan sonra yavaş yavaş Husserl'den uzaklaşarak Heidegger'e, Nietzsche'ye yaklaşıyor. Son günlerde de Marx'a yaklaşmaya çalışıyor. Marxçılığı düzeltmeye ve geliştirmeye yöneldiğini söylüyor. Ama kime yaklaşırsa yaklaşsın aslında bir Descartes'çi olmaktan kurtulamıyor. Çokluk ruh bilime eğilen ilk eserlerinin peşinden siyaset ve felsefeye eğilen eserler yazıyor. 1943'te basılan Varlıkla Hiçlik adlı büyük felsefe kitabının ardından birçok oyunlar, Sinekler, Gizli Oturum, Saygılı Yosma, Kirli Eller, Mezarsız Ölüler, Denemeler, Descartes, Bodler, Durumlar, Romanlar, Özgürlük Yolları, Uz Çağı, Geciktirme, Ruhtaki Ölüm, Senaryolar, Çark, İş İşten Geçti yayımlıyor. Bu yayınlar büyük gürültüler koparıyor, geniş yankılar yaratıyor. Böylece varoluşçuluk kavgası alevleniyor. Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty ve Albert Camus her biri bir başka yönden kavgaya katılıyorlar. Kavganın sonucunda varoluşçuluk bir Avrupa sorunu ve bir bilgiçlik konusu olmaktan çıkarak bir dünya sorunu ve uluslararası bir ilgi konusu haline geliyor. Bunda Sartre'ın büyük payı var. Çünkü o yalnızca bir felsefeci ya da sanatçı, yalnızca bir denemeci ya da eleştirmeci değildir. Çağımızın ana sorunlarını çözümleyen ve tartışan bir düşünür, günümüz insanının durumunu ortaya koyan bir yazar ve bu durumun değişmesini isteyen bir politikacıdır da. insanın toplumsal ve kişisel durumunu değiştirmek isteyenlerin yanındayız diyen ve çağına sımsıkı bağlanan bir eylemci. Özgürlüğü her şeyin üstünde tutan bir savaşçı. Varoluşçuluğun eleştirisi. Varoluşçuluk kavgası süresince Sartre ve felsefesi amansız saldırılara vuruyor. Katolikler, Marksçılar ve öbür aydınlarca kıyasıya eleştiriliyor. Merleau-Ponty'nin deyimiyle sol dergiler çeşit çeşit tenkit yazılarıyla doluyor, sağdan lanetler yağdırılıyor. Bütün bu eleştiriler şöyle özetlenebilir. 1. Sartre'ın varoluşçuluğu çelişik ve tutarsız bir felsefedir. Çünkü bu felsefede birbirine aykırı ne ararsanız bulabilirsiniz. Hani her şeyi hem aşan hem de koruyan bir felsefe dense yeridir. Öyle ki bir yandan idealizm ile maddeciliği içine alır, öbür yandan her ikisini de iter. Hem diyalektiği içine alır, hem de ona karşı çıkar. Bir yandan Husserl'i içine alır, öbür yandan onu çürütmeye kalkışır. Hem Heidegger'i içine alır, hem de ona baş kaldırır. Bir yandan geleneksel felsefeyi kötüler, öbür yandan onu uygulamadan edemez. Doğrusu aranırsa bu felsefe Hegelcilikle olgu bilim ve varoluşçuluğun bir karışımıdır. Bir çeşit seçmeciliktir, yamalı bohçadır, sistem değildir. 2. Sartre'ın varoluşçuluğu eski ve yanlış bir felsefedir. Çünkü bilime, gerçeğe, evrime, gerekirciliğe sırt çevirir. Tarihle, yaşamla, toplumla, kitlelerle bağlarını koparır. Toplumsal sorumluluktan, siyasal eylemden kaçar. Daha doğrusu insanı akli bir eyleme değil, içgüdüsel bir yaşayışa çağırır. Varoluş, insan, özgürlük, gerçeklik kavramlarını somut içeriğinden sıyırır, soyutlaştırır. Son çözümde bir çeşit us dışıcılığa, yani irrasyonalizme, metafiziğe ve skolastiğe bağlanır. Yeni bir yaldız altında idealizmi, inancılığı ve yalnız benciliği diriltmeye çabalar. Toplumsalı kurmak için bireyselden hareket eder. Sınıflar arası çatışmaları gölgeye iterek tarihi bireyler arası bağlantılarla açıklamaya kalkışır. Toplumun kitle hareketleriyle değil bireysel çabalarla düzeleceğini sanır. Toplumsal sorunlara bireysel çözüm yolları arar. Daha da kötüsü Marx'ın Hegel'den alarak ayakları üstüne oturttuğu diyalektiği o yeniden tepe taklak eder. Sartre'ın dünyası tarihsel görüşten yoksundur. Geleceği yalnızca bireyin tasarısının geleceğidir. Hegel gibi o da kapitalist toplumun getirdiği yabancılaşmayı tarihsel bir olay olarak değil, doğa ötesi bir serüven olarak alır. Burjuvazinin bırakılmışlığını, bunaltısını, bozgununu herkese, bu arada işçi sınıfına da bulaştırmaya çalışır. Felsefesini, Marx'ı düşüncenin gelişimi içine bir kapalı bölge gibi yerleştirmeye giriştiğini öne sürer. Ama onu Marxçılığın sırtında yeşermeye uğraşan asalak bir felsefe olmaktan öteye götüremez. Sözün kısası Sartre, dinsiz görünen bir dinci ve bilime sırt çevirmiş gizli bir softadır. 3. Sartre'ın varoluşçuluğu dinin ve ahlakın dışındadır. Çünkü bu felsefe özgür seçişe dayanır. Dolayısıyla Tanrı'nın önceden bildirilmiş buyruklarını görmezlikten gelir. Ahlak kurallarının yol göstericiliğine de inanmaz. Önsel değerleri, geleneksel verileri tanımadığından kişioğlunu boşluk içinde dayanaksız bırakır. Öte dünyaya inanmadığı için insanı tükenmez bir umutsuzluğa tutsak eder. Zaten onun özgürlük dediği şey aslında bireyin kendi içine kapanışıdır. Kişioğlunun henüz biçimlenmemiş, soyut bir özgürlük sarayı içinde çıkmaza sürüklenişidir. Oysa toplumsalın ya da nesnelin dışında ve onlardan ayrı bireysel ya da salt öznel bir varlık düşünmek, deve kuşu gibi başını kuma gömmektir. Sartre'ın savunması. Sartre, varoluşçuluk bir insancılıktır adlı konuşmasında bu ve benzeri eleştirileri kısaca cevaplandırır. Konuşma 1946'da Nagel yayınları arasında çıkar. Çıkışıyla birlikte geniş ilgi toplar, sayısız eleştirilere konu olur. Söz gelişi solculardan Jean Canepa, varoluşçuluk insancılık değildir adlı eleştirisini yayımlar. Eski öğretmenini acımadan eleştirir, yerden yere vurur. Canepa'ya bakılırsa varoluşçuluk bir burjuva felsefesidir. Burjuvazi artık çökme dönemine girmiştir. Tarihsel akış yüzünden gitgide kendisiyle çelişmekte, koyduğu ilkeleri çiğnemekte, yabancılaşmakta, aşılmaktadır. Her geçen gün onu biraz daha mutsuzluğa, yalnızlığa, bunaltıya götürmektedir. İşte varoluşçuluk bir yandan bu umarsız durumu dile getirir, öbür yandan da burjuvazinin sözü edilen durumdan kurtulmasına yardımda bulunur. Bunun için onun umutsuzluk ve bırakılmışlığını evrenselleştirir, bütün insanlığa mal eder, insanlığın önünde çıkar yol bulunmadığını öne sürer. Böylece sömürü düzeninin değişmemesine çalışır. Bundan ötürü varoluşçuluğu gerici, kötümser, aldatıcı bir felsefe saymak yerinde olur. Varoluşçuluk insancılık değildir. Tam tersine insanlık ve özgürlük düşmanı bir akımdır. Türkiye'de varoluşçuluk. Varoluşçuluğun yankıları savaş ertesinde yurdumuzda da kendini gösterir. Dergilerde bu konuda çeşitli çeviriler, tanıtma yazıları çıkar. 19.5.1946'da Tercüme Dergisi'nde Yeni Görüşler başlığı altında varoluşçuluğu tanıtmak isteyen bazı çeviriler yayınlanır. Sabahattin Eyüboğlu, Sartre'ın Temps Modern'de çıkmış bir yazısını çevirir. Aynı yazının bir başka çevirisi de 1.2.1946 günlüğü İstanbul Dergisi'nde basılır. Oğuz Peltek'le Erol Güney, Marli Ponti'den, Simone de Beauvoir'den, Daire'den çeviriler yaparlar. Ayrıca Sartre'dan Eksistansiyalizm Bir Hümanizmadır adlı konuşmayı kısaltıp özetleyerek Türkçe'ye aktarırlar. 1.5.1959'da A Dergisi Varoluş Filozofları ve Varoluşçuluk özel sayısını çıkarır. Behçet Necati Gil, Rilke'den, Selahattin Hilal Heinemann'dan, Turan Oflazoğlu, Nietzsche ve Heidegger'den, Asım Bezici Sartre'dan, Demir Özlü Jaspers'ten, Onat Kutlar Marsel'den, Önay Sözer'le Sina Akşin Kierkegaard'dan, Refik Cabi Berdiyev'den bazı parçalar çevirirler. Bu ortaklaşa çalışmaların dışında dergi ve gazetelerde zaman zaman tekil çeviriler, inceleme ve eleştiriler yer alır. Örneğin Dairy'nin, J. Lerox'un, M. Dofri'nin, E. Weil'in, Folke'nin, Kaufmann'ın, F. Hüsrev Toki'nin, Nurettin Nart'ın, Oğuz Peltek'in, Mete Şar'ın, Seyfi Özge'nin, Doğan Kılıç'ın, Mehmet Seyda'nın, Orhan Duru, Önay Sözer ve Demir Özlü'nün kısa yazıları yayınlanır. Ayrıca Hilmi Ziya Ülke'nin, Arslan Kaynardağ'ın, Nusret Hızır'ın uzunca incelemeleriyle Joachim Ritter'in güzel bir konferansı basılır. En son olarak Roger Leschi'nin Eksistansiyalizmin Durumuyla, Jean Wall'in Eksistansiyalizmin Tarihi ve Walter Kaufmann'ın Dostoyevski'den Sartre'a Varoluşçuluk, Paul Folke'nin Varoluşçu Felsefe, Jean Wall'in Bugünün Dünyasında Felsefe ve Adam Schaff'la Piyama Gaidenko'nun Marksizm, Varoluşçuluk ve Bireyi yayımlanır. Bunlara Holthusen'le Anglisani'den daha önce yapılmış iki kısa çeviriyi de eklemek yerinde olur. Bu tanıtıcı yayınların yanı sıra bir takım eleştiriler de görülür. Osman Oğuz, Peyami Safa, Atilla İlhan, Şerif Hulusi, Başar Sabuncu varoluşçuluğu değişik açılardan eleştirirler. Muzaffer Erdost, Osman Oğuz'un, Ferit Edgü ile Fikret Ürgüp, Şerif Hulusi'nin eleştirilerine cevap verirler. Ayrıca Polat Tacar varoluşçuluğu doğrudan doğruya savunmaya girişir. Oktay Akbal ise varoluşçuluğa yöneltilen eleştirileri Simone de Beauvoir'dan yaptığı bir çeviriyle karşılamaya çalışır. Demir Özlü varoluşçu kuşağı, daha doğrusu bunaltı edebiyatını eleştirenlere ilgi çekici bir yazıyla karşı çıkar. Varoluşçuluğun edebiyatımızda da belli etkileri görülür. Genç yazarlarımızdan Demir Özlü, Bunaltı ve Soluma adlı hikaye kitaplarını bu etkiyle kaleme alır. Ferit Edgün'ün birkaç hikayesi de aynı etkiyi taşır. Orhan Duru ve Bilge Karasu ile Adnan Özyalçıner ve Leyla Erbil'de de parça parça varoluşçuluğun izlerine rastlanır. Varoluşçu olmadıkları halde şairlerimizden bazıları, örneğin Edip Cansever, Turgut Uyar, Ahmet Oktay, şiirlerinde yalnızlık, bunaltı, yabancılaşma gibi varoluşçuluğa özgü temlere ara sıra yer verirler. Varoluşçuluk ve Sartre. Varoluşçuluk dolayısıyla ya da doğrudan doğruya Sartre'dan ve herhangi bir eserinden söz açan yazılar da eksik olmaz. Hilmi Ziya Ülken, Turgut Sızmazoğlu, Özdemir Asaf,